Merhabalar.
Merhaba Ertan.
Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. İyi gördüm seni. Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde mi?
Yolunda, sağ olasın. Ben de seni iyi gördüm. Senin de yolundadır umarım. Herkesin yolundadır umarım bir taraftan.
İyi, şükür benim de. Biz seni tanıyoruz, biliyoruz. Fakat seni ilk kez tanıyacak olan arkadaşlarımız varsa kendinden biraz bahsedersin.
Tabii ki. Hoş. Biraz olur mu bilmiyorum. Biraz uzun bir hikaye anlatıyor olabilirim. Umarım sıkmazsın.
Vaktimiz var, hadi.
Ya şöyle uzun çünkü benim kendime bulma sürecim biraz uzun oldu. Böylesi gerekiyormuş bir taraftan. Küçükken klasik arkadaşlarımın resimlerini de yapardım gibi şeyler olsa da lisede matematik fen bölümünde olduğum için ve yoğun bir tempoya girip deli gibi dershane, özel ders vesaire peşinde koştuğumdan niyetim aslında abimin mimar olmasından ötürü çok imrendiğim mimarlık üzerine yönlenmeye çalıştım ama bir taraftan iç mimarlık istiyordum. Ama güzel sanatlara girmek, araştırınca hani ciddi başka bir emek ve yıllarca hazırlanmak, sürece dahil olmak için benim hali hazırdaki tempomun arasına sokamadığım bu durum beni böyle doğrudan mühendisliğe doğru itti. Mimarlık yazdım ama tutmadı ve malzeme mühendisliğini kazandım ilk seferde. Ama her ne kadar güzel insanlar tanımış olsam da bölüm olarak ya da hani ilerisinde mutlu olmayacağım üzerine ciddi sıkıntılarım vardı. Ama ne istediğimi de bilmediğim için üzerine gidip araştırıp edemedim ve akışta sürüklendim resmen. Ama bir taraftan da nasıl tembel bir öğrencim, dersleri asıyorum. Yani hani istemedim her halimden belli gibi bir durum var. Ben o aralarda bu şeyi telafi etmek için artık hani memnuniyet seviyemi yükseltmek için hobi kurslarına yazılmaya başladım. Ahşap boyama, mum yapımı falan onun gibi. Ve annemin bir arkadaşının resim dersine katıldım. Annemle beraber hatta. Ve ben yani daha önce farkında da değildim açıkçası o kadar ve yapabiliyor olduğumu gördüm. Başlarda hocamız teşvik etti. Hatta vize aralarında ben böyle sıkıntıdan patlıyorum. O sınavlar da geçecekti mecburen. Ben böyle toz pastelde tablolar falan yapıyordum o dönemde. Ve hocamız başta sağ olsun onun yönlendirmesi olmasa hakikaten o kadar şey yapar mıydım bilmiyorum. Kendisi dedi ki senin yeteneğin var gir bak kazan sadece. Kendi özgüvenin için hani yap bunu en azından. Ben de olabilir falan dedim. Başta çok gözüm yemedi ama sonra çok destek oldu ve tamam dedim ben bunu istiyorum. Hatta meslek olarak da istiyorum. Bir süre sonra ya iyice heveslendim çünkü yaptıkça bir şeyler. Ve bir süre sonra hazırlanmaya başladım ama 3. sınıftayım bir taraftan. Okulu da o kadar sene emek verdim. Öyle bırakmak da mantıklı da değil bir taraftan. O mühendislikten mezun oldum kısaca. Ama tabii o sene giremedim.
Bitirdin yani 4 sene.
Bitirdim. Evet. Tez falan yazdık ama ben böyle şey bitirmek için hatta belki istemesem güzel sanatları 4 senede de bitiremeyecektim bölümü. Öyle bir durum artık. Ve bir sene sonra kazanamadım. Tez yazdık vesaire 2 aylık bir süreç var. Hatta aşırı üzülmüştüm kazanamadığım için. Yeterince hazırlanamadım. Çok normaldi. Sonra bir sene hazırlanıp güzel sanatlara girdim. Ama iç mimarlıktan girdim. Abimle birlikte çalışma ihtimali çok güzel geliyordu. Bir sene de iç mimarlık okudum. Sonra fark ettim biraz daha önceki ayran gönüllülük mü diyeyim artık böyle pek çok şeyi bir arada yapmayı o zamanlardan belki aşinalığım olduğu için böyle iç mimarlık çok mutlu etmedi beni ve dedim ki grafik tasarımın skalası çok geniş yani çok sektörde iş yapma imkanı var bunu görüp öğrenince iç mimarlıktan sonra grafik tasarıma geçip bu konuyu noktalamış oldum.
Faruk Hoca'nın da etkisi oldu mu bu tercihi yapmanda? Temel
Aslında
sanat derslerini oradan almışsındır muhtemelen.
evet
İç
ondan
mimarlık
oldu.
okuduysan.
Aynen ve çok büyük bir şans olarak ondan aldım. Çünkü temelim de çok olmadığı için bir normal liseden geldiğim için ciddi şekilde ya yani eksikliğini de hissediyordum. Ben de sene sonuna kadar farkında değildim. Devam edeceğim diye düşünüyordum. Ama böyle daha çok baktıkça bölümün içeriğini gördükçe yani yanlış tercih yapmış. Bir taraftan grafik tasarım da program hiç bilmediğim için gözüm de korkutuyordu. Yapamazmışım gibi geliyordu. Animasyon gibi onu da yazmamıştım mesela. Ve malzeme olarak Faruk Hoca'nın hakikaten ciddi etkisi oldu. Yani tanımama vesaire kendimi geliştirmeme o dönemde. Bu arada çok da üzgünüm kaybettiğimiz için kendisini.
Kendisini rahmetle anıyorum. Çoğu kişinin hayatına dokunmuş birisi gerçekten. Üzdü
Gerçekten
bayağı.
çok üzdü hakikaten. Çok büyük bir kayıp gerçekten tanıyanlar bilir. Ve sonrasında ben grafik tasarıma geçtim artık sonunda. Ve okul bittikten sonra da niyetim benim reklam sektörüydü. Biter bitmez de zaten doğrudan İstanbul'a taşındım. Eskişehir doğma büyüme Anadolu Üniversitesi tabii mezunuyum bir taraftan söylemediysem. İstanbul'da da tabii malum hani bilen bilir reklam sektörü ciddi bir sıkıntılı bir.
Kurtlar sofrası.
Aynen öyle. Yani hakikaten ya yani mutlu olanlar vardır. Genelleme de yapmak istemiyorum. Yani mutlu olan ben orada çalışırken insanlar vardı, hala vardır. Ama ama bana göre değildi kesinlikle.
Ajans sahipleri hariç pek mutlu olanını görmedim ben, gerçi de reklam sektöründe çalışıp iyi
Yok.
onlara yarıyor muhtemelen.
Avantajları da vardı. Ya belki hani onlar hani karşılıyor. Yani belki zorunluluktan işten çıkamama durumda olan da çok insan var maalesef. Ama yani sonuç itibariyle şey hakikaten kurtlar sofrası. Reklam sektöründe de iki farklı yerde çalışıp 3 yıl falan geçirdim sanırım. Yaklaşık 4 yıl gibi. Ve bütün grafik tasarım anlamında ki çok seviyorum. Gerçekten yapmayı hala seviyorum ama piyasa maalesef çok mutsuz ediyor grafik tasarımcıları. Zaten hali hazırda yap istediğim başka bir alan olduğu için o da illüstrasyon oldum olası. Bunun üzerine ne yapabilirim? Yani çocuk kitapları üzerine de çalışmak istiyordum. O yüzden bir yayın evinde iş fırsatı yakalayınca reklam sektöründen de ayrıldım. Ama sonra gittikçe fark ediyor ki insan bir freelancer olarak çalışmaktansa tam zamanlı çalışmak yani bütün vaktini ona vermek sektörde çok mümkün değil. Nerede çalışılırsa çalışılsın. O yüzden bir süre sonra freelancer hayata geçmem gerekliliğini böyle çok kanıtsamış şekilde istifamı verip artık ayrıldım ve o şeyle zaten İstanbul'dan da ayrılma kararı verdim bir taraftan. Çünkü Eskişehirliyim. İstanbul'da zaten yaşam sıkıntısı. Orada kalmak için ciddi masraflar yapıyoruz. Bir süre sonra da o dengeyi sağlayamıyor insan bir şekilde. Ve tamamen İstanbul'dan da ayrılıp bir 7-8 ay böyle bir yola çıktım. Hatta malzemeler yanımda işte kaligrafi vesaire bilgisayarım böyle bir yolda iş yapmalı hallerle hep kullandığım bir cümle. Ne yapmak istemediğimi biliyorum. Ne yapmak istediğimi bilmiyorum ama ne yapmak istemediğimi bilerek ayrılıyorum İstanbul'dan diye. Ve böyle bir köye vesaire yerleşme gibi niyetlerim vardı ama bir 7-8 aydan sonra çok şu an vakti olmadığını kendime fark edince Eskişehir'e döndüm. Ailem hala Eskişehir'de. Yakın arkadaşlarım var. Hatta okuldan da görüşemediğim ama çok sevdiğim insanlar da var hala Eskişehir'de. Onları da fark ettim. Ve insan odaklı olarak Eskişehir'de kalmaya karar verdim sonrasında. Hala da Eskişehir'deyim. Yani yaklaşık 4 yıldır, 4-5 yıl oluyor freelancer olarak devam ediyorum. Aslında genel...
Yaşaması keyifli ve diğer şehirlere kıyasla da parça daha kolay bir şehir Eskişehir. Benim de orada çünkü toplamda bir 17 yılım falan geçti galiba. Çocukluğum orada geçti. Büyükerşen'den önceki belediye başkanlarını falan arıyorum. Hani sen düşün.
O derece.
Artık bu derece. Mail Büyük Erman dönemlerini falan gördüm ben de.
O sen de bayağı eskisin yani eski şehirde hakikaten.
Yaşımız çıktı ortaya, neyse konuyu değiştim. Eskişehir o anlamda gerçekten güzel. İnsanı da besliyor aslında, son senelerde dinlendirici bir yer oldu. Büyükerşen'in de katkılarıyla. Bu şey aşamasını gördüğüm kadarıyla zararsız atlatmışsın. Ne istemediğini kavrayıp bir an önce istediğin yola girme konusunda uzun bir zaman kaybı yaşamadan.
Aslında öyle bir taraftan yine tabii ani verilmiş kararlar gibi görünse de yine de bir demlenme süreci var tabii. Birike birike artık yani mutsuz had safhaya ulaşıp yeter istemiyorum buradan da gidiyorum falan biraz daha şey sert görünen böyle şeyler kararlar aslında olduğu gibi görünüyor ama altında bayağı birikmişlik var. Sektörde çalışan bilir. Tam zamanlı çalışan insanı değilmişim. Ben onu çok net öğrendim ve hepsini de iyi ki yapmışım diyorum.
Kesinlikle bir şeyleri deneyimledikten sonra yaptığın tercihler daha kıymetli oluyor çünkü.
Aynen.
Daha anlamlı oluyor bence. Ben de bugünkü konumuz senin de hem sektörde hem piyasada yetkin olduğun bir konuyu belirlemiştik seninle.
Evet.
Multidisipliner çalışma sistemi. Bu alanlara yetkin bir şekilde işler üretiyorsun ve bu işleri diğer o yetkin olduğun alanlarla güzel harmanlıyorsun da. Bize biraz bu sistemden bahseder misin?
Bunlar tabii ki bir kere de olmuyor. Böyle üstüne koya koya olan şeyler. Şu an aktif olarak kaligrafi mesela okulda aldığım dersin üstüne şöyle bir anımı anlatmak isterim. Ufacık bu reklam sektöründe ciddi sıkıntı çekerken bir gece eve gelmiş 11'de evde oturuyorken böyle karanlıkta oturup böyle mutsuz mutsuz boş boş bakıyorum böyle. Ve birden elim kağıt ve triline gitti. Ve böyle kaligrafi yapmaya başladım. Ve tabii bir süre çok çirkin oldu her şey böyle yazdığım ne varsa. Ama orada bir deşarj yani bir negatif enerji atımı oldu ve sonra kaligrafiyi bırakmadım. Ondan sonra onun üzerine illüstrasyon yapmaya başladım. Sulu boya illüstrasyonlar ve evde kendi kendime birbirinin üzerine ekleyerek sulu boyayla kaligrafiyi ekleyerek öncelikle sonrasında farklı malzemeler deneyerek bir şeyler yaparak bunların hepsini devam ettirdim. Çünkü bir altyapı gerekiyor bu. Freelancer hayata geçmek için bir portföy gerekiyor. Bunları da orada değerlendirdim. Sonrasında zaten yavaş yavaş bu ilişkiler kurulup da ayrılabilir noktaya gelmek de kolay değil çünkü şeyden tam zamanlı çalışmadan ve bunun üzerine de mesela Eskişehir'e geldikten sonra şu an kendisi de bu burada sanıyorum. Yetenekli seramik sanatçısı arkadaşım Denk Ürü vasıtasıyla seramik yapmaya başladık. Ve bunlar böyle heybeme ata ata aslında bir yerde detaylı uğraşamasam bile aynı potada toplayacağım kıvama gelmeye başladı zamanla. Normalde mesela günlük hayatımda molada resmi bırakıp resim yapan insanlarız. Yani o şeyde seramik mesela boşlukta atıyorum daha kaligrafi yapıp ya da daha farklı şeyler yapıp aslında molamızı da öyle alıyoruz. Çünkü böyle üretmek asıl amaç, niyet. Böyle oldukça da birbiri üstüne demlendi ve bunun üzerine tabii şey ekledim. Bu hep hayalimdi aslında okulun bitirme projesi olarak pop-up kitabı yapmıştım mesela Eskişehir'le ilgili. Geleneksel tarafım çok baskın benim. Kağıda dokunayım istiyorum. Dijitalden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştım. Ama tabii çocuk kitaplarında çok mümkün olmuyor.
Bilmeyenler için dipnot girelim mi? Pop-up bu sayfalarını açtığınızda ortasında katlanarak açıp maket çıkan kitaplardan.
Aynen öyle.
Yapımı normal çocuk kitaplarına göre çok daha karmaşık hesaplamalar gerektiriyor.
Aynen öyle ama çok da eğlenceli. O da mühendislikten kalma tek çizimin katkıları diyerek matematik kafası vesairenin biraz işlediği ama çok eğlenceli gelen bana bir alan. Ve oradan böyle kağıdın o boyutu vesairesi hep eklemek isteyip üzerine çalışmak istediğim bir alanda ama pop-up üzerine çok çalışamadım bu süreçte. Zaten zor bir süreç. Yani bir kitabın üretimi bir seneyi falan alıyor. O da Robert Sabu da mesela bu işin ustasıdır. Görmüşsünüzdür belki kitaplarını ama yani o kadar hatasız vesaire yapabilen bir insan bile bir senede ancak bir kitabı bitiriyor. 50 küsür pop-up'la beraber. Böyle böyle aslında ilgi alanlarımı birbirine ekleyerek bir noktada birleştirme şansı bir süre sonra şu şekilde elde ettim aslında. Yani bunlar tabii ilgi alanı olarak kalabiliyor ama bir sergi vesaire gibi bir durum için işler üretmem gerekti. Ve bu da Hakan Esmer hocam vasıtasıyla Alarm Art grubuyla tanıştım ben bir taraftan. Onlar da zaten çoklu disiplin içeren bir grup içerisindeler ve çok farklı disiplinlerden insanlar, sanatçılar dahil ediyorlar
Eskişehir'de mi
okula.
bu grup?
Efendim?
Eskişehir'de mi bu grup?
Aslında Eskişehir temelli olsa da Türkiye'nin pek çok yerinden insanlar dahil gruba ve
Anladım.
hepsi farklı yani şey var, heykel sanatçısı var, seramik sanatçısı var, ressam var. Ben de farklı bir şeyler yaptığım için dahil olma şansı bana tanıdılar sağ olsunlar. Mesela böyle bir imkan olmasa yine belki yapardım ama duvarda farklı bir şey ne olabilir diye bir fikir yürüttüğümde aslında bunlar birbirinin üstüne geldi ve bir tık daha belki farklı bir iş çıktı. Sayfadan görmüş olanlar vardır, olmayanlar vardır ama özellikle sadece kağıt üzerinden yola çıkarak mesela kaligrafiye çok aktif zaman veremesem de şu sıralar bunu daha kağıtları kesip tipografik etkiler yaratacak. Üç boyutlu kuşlar yapıp onları böyle kağıtlardan tüyler yapıp üç boyutlu ve realistik bir tarza yansıtacak şekilde kompozisyonlar kuruyorum mesela ve sulu boya zeminler atıp ona ve böyle farklı objelerle yine seramik tarzında üç boyutlu böyle kağıt hamuruna çok yakın bir malzeme buldum. Birazdan ondan da bahsedeceğim malzeme konusunda. Ve çok doku olarak vesaire yakın bu malzemeyle de üç boyutlu öğeler ekleyip bir kompozisyon çıkarmaya çalıştım. Yani böyle bir potada eridi yani bu şeyler aslında. Hobisel başlayıp ya da hani eğitimini aldığım ama böyle kullanmadığım şeyler. Bir arada nasıl olur? Hep biraz o ayran gönüllü tarafım dediğim aslında çok öğrenmek istediğim daha pek çok şey var. Yapmak istediğim pek çok şey var. Hepimizin vardır tabii ki. Ama ne çıkacak? Farklı bir yere evriliyor olması çok keyif veriyor. Onu görmek yani bundan bu da oluyormuş falan diye böyle genel anlamda bu şekilde.
Senin şanslı olduğun yan uğraştığın alanları hep birbirine ekleyerek ilerlemişsin. Bunun bilincinde olman gerçekten hani sanat olarak anarak dönmüş yaptığın işlerde. Gerçekten güzel işlerin var.
Çok
Ben de
teşekkür
imrenerek
ederim.
bakıyorum hepsine. Mutlaka Hande'nin hesabını bir inceleyin derim. Hande, multidisipliner çalışma sisteminin senin hayatına getirdiği artıları ve eksileri olarak ele alırsan ne söylersin?
Şöyle çok büyük artıları var. Farklı disiplinlerin farklı yöntemleri var. Ve hani kendi alanında disiplin içinde pek çok farklı şey yapılabiliyor. İlk başta bu malzemeleri tanıma fırsatı yaşanıyor. Malzeme açısından ciddi bir birikim yaratıyor bu. Çünkü hepsi için ayrı ayrı malzeme bilgisi gerekiyor. Araştırıyorsunuz ve nerede ne kullanacağını az çok öğrenince bu sefer tüm o disiplinler için bir sürü malzeme öğrenmiş olmak da yani başka disiplinin malzemelerini başka yerlerde kullanma imkanı da yaratıyor. Ben böyle sanatsal ürün bakarken bütün reyonlara bakmaya çalışıyorum mesela. Çünkü biraz nerede ne kullanılabileceğini yani o disiplin için üretilmiş ürün başka yerde çok daha başka etkiler yaratabilir. Bunun gibi çok güzel bir beslenme yöntemi diye düşünüyorum. Bu yüzden fazla takip edip sanatçıları vesaire çok daha farklı alanlardan da beslenme imkanı sunuyor bir taraftan. Bu yüzden de bir portföy oluşuyor. İçinde dördünde ayrı ayrı bir yetkinlik sağlarken hepsinin bir araya geldiği bir noktada da başka ürünler üretilebiliyor ki daha nasıl diyeyim şeyler çıkma ihtimali yükseliyor aslında. Geniş bir artısı var. Bir taraftan eksi olarak şöyle tarafları var. Çok farklı alanlarda çalışılıyorsa biraz zamanda bölünmeler yaşatabiliyor. Bir tarz üzerinde sadece resimde kuru boyadan atıyorum sulu boyaya geçtiğinizde biraz süre el açmak gerekirken çok daha farklı bir şeye geçtiğiniz zaman biraz daha sıkıntısı yaşanabiliyor mesela. Seramik gibi biraz daha kirli alan gerektiren işler içinde ayrı ayrı alanlar gerekiyor. Biraz zaten evin en büyük alanını atölye olarak kullanarak sıkıntıyı çözmüş durumdayım ama yani yine belki küçük alanda da çözülür güzel bir şekilde ama arttıkça disiplin üstüne kondukça alan genişliyor. Şurada da şu olsun, burada da bu olsun derken böyle alana sığamıyorsunuz. Öyle bir durum var.
İçin bu durumdan şikayetçi değildir umarım.
Yani bu şekilde kabul ettiği için yani biraz ona uygun ev bakmalı durumlar olduğu için biraz öyle halledeyim.
Baştan kabullenince sorun olmuyor.
Aynen.
Peki üretim sürecinden bahseder misin bize? Nasıl başlıyorsun? Genel işleyişi nedir senin üretim süreci?
Aslında ben böyle biraz yani kimi eskizi çok yapar, düşünce aşamasında çok vakit harcar. Ben biraz kafamda bir şey netse böyle bazen çizmeden bile yapabiliyorum. Yani nasıl duracak? Biraz o kısmı ya aceleci sonuç ürün görme noktasında biraz aceleci davranabiliyorum. Ama eğer büyük işler yapacaksam bu multidisipliner sistemde özellikle bir bilgisayarda bakmak istiyorum. Yani çünkü benim de yani bir süredir yapıyorum ama yine de büyük alanda o etkiyi yakalayabilir miyim, risk almayayım gibi vakitten de tasarruf etmek adına bilgisayarda hızlıca Photoshop'ta mesela yapıp sonrasında onu baz alarak yaptığım oluyor. Ama eğer küçük ve hızlı gidecek bir işse direkt ana elemandan başlayarak ilerleyip o şekilde süreçte karar verdiğim daha çok oluyor. Yani özgün sulu boya işler yaparken çocuk kitapları dışında mesela ana elemanı koyup genelde onun üzerinden tamamlayıp öyle karar vererek gittiğim daha çok oluyor. Biraz sürece bırakıyorum. Telafi süresi vesaire yoksa biraz böyle kenarları çizerek gitmeye çalışıyorum. Çünkü ben de yeni şeyler yapıyorum. Biraz risk alıyorum. Sonuçtan pişmanlık duymayayım ya da vakit kaybetmeyeyim çabasında oluyorum.
Genel olarak farklı alanlarda iş üreten insanların garantici olmak adına bazen bunu yapmamız gerekiyor. Peki
Aynen.
bize farklı alanlarda çalışan biri olarak kullandığın malzemelerden de bahseder misin? Eminim çoğu kişinin keyif alacağı bölüm bu.
Tabii ki.
Gösterebilirsin zaten.
Hatta buraya küçük bir istif yaptım göstermek için.
Harika.
Öncelikle kağıtlardan başlayıp sulu boya için 3 boyutlu işler için de 300 gramın altında kullanmamaya çalışıyorum. Bu kestiğim tipografi alanlarda. Zaten sulu boya kullanacağım alanlarda mutlaka 300 gramın altına düşmüyorum. Ve özellikle grenli yani cold press kullanıyorum. Hot press, cold press bilmeyenler için bahsedebilirim istersen.
İyi olurdu. O doku mevzu önemli.
Hot press'te gren olmayacak şekilde böyle realist sonuçlara varmak için aslında üretilmiş kağıtlar oluyor. Yüzey genelde çok pürüzlü olmuyor, çok az grenli oluyor ve hiperrealistik sulu boya çalışmalarına daha çok uygun oluyor bu tip kağıtlar. Cold press'te de daha grenli suyun dokusunu, zemini, daha doğrusu zemindeki dokuyu su efektleriyle görebilmek için daha grenli alanlar sağlamak için cold press yapıyor. Öyle olunca da yani tercih meselesi aslında ama mesela bir cold press kağıda çok fazla realistik iş yapma şansınız olmayabiliyor. Ama yine ben de realistik çalışan biriyim. Daha çok detay seven bir insanım. Ama ona rağmen yine de dokulu tercih ediyorum. Çünkü o dokuyu seviyorum zeminde görmeyi. Özellikle bazı alanlarda su etkilerini çok vermek istediğim için. Ve kağıt olarak da Archer's, Fabriano, Canson'un Vidalon serisi. Bunları zamanında almıştım da yani şimdi alsak da bir sıkıntı olacak şeyler. Ya yani
Şu
Archer's
üç
falan
ismi
özellikle.
sayınca asgari maaş gitti bile.
Aynen öyle yani daha önceki stoklardan diyeyim. Eğer imkan varsa alıp istiflemek taraftarın. Çünkü ne zaman ihtiyaç olacağını bilemiyor insan. Ekonomik vesaire durumlar bu raddelere geleceğini tahmin etsem daha çok yapardım.
Ekonomi bizimki gibi dengesiz olan ülkelerde geleneksel malzemelerle çalışan sanatçıların çoğu bilir ki ucuzken depolayın arkadaşlar. Bu böyle yani. Çünkü ekonomi bir kişinin iki dudağına baktığı için bu ülkede elinizde her zaman için yedek malzeme olması çok iyi bir şey. Sonradan
Tabii ki.
satsanız bile herkes için hünkârlı bir durum.
Aynen öyle. Arçırsı da zaten en az 8 yıl olmuştur. İstanbul'dan ayrılmamıştım. Koymuşum iyi ki. Gözün içine
İstanbul'da
bakınca
nereden
yüzüne
alıyordum bunları?
kıyamıyorum. Ben onu şeyden almıştım. Cağaloğlu Yokuşu'nda bir şu an ismini hatırlayamadığım bir dükkandan
Orada
almıştım.
arka arkaya kağıtçılar vardı bir sürü.
Evet aynen ve bir sürü de şey sanatsal malzeme satan dükkanlar var. Küçük bir dükkan var yokuşun bitiminde. Oradan böyle gittiğim zaman başka malzemeler de aldığım bir yer var artık tanıyorlardı. Oradan alıp vakti zamanında koymuştum şimdi altın gibi kenarda tutup kıyamıyorum.
Durduğu yerde değerleniyor. Benim
Aynen
de bayağı
öyle.
bir kağıt koleksiyonum var. Her türden kağıt bayağı bir depolamıştım ama seneler önce. Şimdi satmayı düşünmüyor değilim açıkçası. Bayağı para ediyorlar şu an.
Valla döviz gibi. Bir taraftan da daha ulaşılabilir olan Canson'un Vidalon serisi var mesela. O da 350 gramdı sanıyorum. Yani daha ulaşılabilir bir marka, kategori hatta. Hane Müller çok iyi. Leonardo serisi var mesela ama onlar da tabii uçmuştur eminim. Ben de böyle bir sene oluyor sanıyorum. Bir yine depo yapmıştım. Onları kullanıyorum falan. Leonardo serisi var 600 gram. Tavsiye ederim çok güzel. Sezan serisi var 300 gram. Yani ucuz bulursanız atın kenara yani şey...
Asgari ücret değil, bu saydıklarınla memur maaşı da gitti şu an.
Servet. Ya işte yine öyle ucuz bir
Gerçekten
fiyata
öyle.
bulmuştum. Öyle depo yapmıştım.
600 gram diyorsun çünkü müthiş şey. Kullandığım boyalar, çıtalar, kalemler,
Onlara
diğer
geçeceğim hemen.
malzemeler.
Şimdi hangisinden başlasam dedim burada istif yaptım. Sulu boya olarak St. Petersburg kullanıyoruz tablet takımını.
O transparanlığı benim bildiğim en güzel olanlardan. Bir de canlı parlak duruyor renkleri.
Aynen. Bir de daha ulaşılabilir bir marka taraftan.
Aynen.
Kalitesi de çok iyi gerçekten. Tabii bunlar yine kaliteli, yine ulaşımı sıkıntılı olan Şiminken'in Hor Adam serisi. Özellikle şey şöyle göstereyim versiyonları çok güzel, pigmenti çok yoğun. Şiddetle tavsiye ediyor olsam da bir bakın şu imkan dahilinde ulaşmaya çalışın. Ya Van Gogh da çok kaliteli taraftan yani tüpleri daha kaliteli tabletten her zaman. Sulu boy da bir de tabii telaffuzum şey yanlış olabilir bu arada. Kuritake'nin bir şeyini almıştım. Böyle uzun uzun onu yanıma getirmemişim ama onun pigmentinden pek memnun kalmadım. Çok yoğun değil ve kat kat geçmek gerekiyor. Çünkü böyle normalde iki katla mesela halledebiliyorken onunla altı kat falan atmak gerekiyor. O yüzden onu tavsiye etmemekle birlikte getirmedim yanıma. Bir de onu denedim. Ağırlıklı olarak bunları kullanıyorum sulu boyada. Fırça olarak da bu sincap tüyleri şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bu kadar kalın uçlu olsa da bunu suyla iyice ucunu incelttiğiniz zaman çok ince detaylar yapabiliyorsunuz bir taraftan. Ve bu hemen hemen bütün markalarda çıkmış durumda artık. Sincap tüyü, squirrel diye geçiyor. Bu Pepeon'un çok kaliteli. Ama tabii ben çok detay çalıştığım için özellikle yani fırça, Potman, Vincent, Pepeon hepsi çok kaliteli. Hepsinden var elimde. Ben böyle detay açısından özellikle 5-0 tel gibi olan uçlulardan çok alıyorum ve çok tükeniyor zaten gidiyor. Bunlar özellikle testi falan için sanıyorum satılan özel fırçalar da var. Daha da incelersiniz ama her yerde olmayabilir. Getirtmek gerekebilir. Bilginiz olsun detaycılar için.
Uç kısmı daha uzun oluyor galiba onların değil mi? Kıl boyları.
Onlar
İnce
ayrı.
ve uzun.
Onlar da farklı şekilde daha peyzaj etkilerinde, ağaçta, çiçekte falan çok kullanıma uygun oluyor onlar. Onun kullanımı çok rahat olmuyor. Çok detay girdiğiniz noktada. O yüzden kısa ve ince olanlarını tercih edebilirsiniz. Bir taraftan sulu boyada benim olmazsa olmazlarımdan biri şu içine su doldurabildiğiniz
Brush
arkadaşlar. Ve şey bunların da bir sürü farklı uçları var. İsteğinize göre alabilirsiniz ama bunun içine sulu boya vesaire başka mürekkepler de koyarsınız ve ben daha çok bunu yani suyu fırçamı bir daha temizleyip boyaya karıştırmayayım diye kullanıyorum. Tabii
boya
internetten.
sürülen yüzeyde dalgalanmayı, renk kenarındaki o kurumayı engellemek için, daha homojen bir geçiş sağlamak için değil mi? En büyük
Aynen.
sorun o oluyor çünkü.
Aynen öyle. Ne kadar temizlersiniz temizleyin çünkü fırçada mutlaka biraz olsun önceki boyanın kalıntısı kalıyor. Leke oluyor kuruduktan sonra. Temiz suyla yapmak en iyisi zaten.
Boya kardığın hazineden var mı?
Var ya.
Genelde bu beyaz seramik olanları tercih ediyorlar, sulu boyayla uğraşanlar.
Aynen öyle. Çünkü plastikler bir nebze de olsa malzemeyi emiyor. Hem rengini tam göremiyorsunuz koyduğunuz zaman hem de o kalıntılar tekrar rengi kirletebiliyor. O yüzden en güzeli gode. Mutlaka seramik tercih edin varsa ulaşımınızda, erişiminizde.
Kalıp oluşturursan satarız da onları. Hani de aklında olsun.
Valla
Orijinal bir şey yaptığında.
daha gode olamasa da böyle fırçalıklar falan yapıyorum ama kullanıma uygun. İleride niyetlerim var biraz aslında. Onu da
Güzel bir
düşünüyorum.
silikon kalıp alalım ona. Ben de cam mezunuyum zaten.
Doğru vallahi. Voltran yapıp şey yapalım, üretime geçelim.
Aynen.
Bir taraftan da bence sulu boyanın olmaz olmazsa olmazlarından maskeleme sıvısı. Bu Şiminke'nin gayet kaliteli, alternatif çok kullanmadığım için tavsiye veremiyorum ama maskeleme sıvısı nedir derseniz, beyaz kalmasını istediğiniz alanlara sürüyorsunuz ve plastik bir yüzey oluşturuyor. Boya emmiyor burası ve bitirdiğiniz ve o beyaz alanlara detay girmek istediğiniz noktada elinizle sürterek bu malzemeyi çıkarıyorsunuz ve oralara devam edebiliyorsunuz çalışmaya.
Grafik gam diye de geçiyor bunlar.
Aynen.
Grafik gam. Ben bunun Windsor markasından kullandım da. Bunu uygularken neyle uyguluyorsun? Fırçayla uyguladığında o fırçadakini çözemedim. Çünkü tiner bile denedim ama.
Evet, maalesef öyle çöp oluyor fırça. Bir alıp deneyecektim ama kaldı öyle, aynı fırçalarla tekrar denediğim için. Arap sabunu belki çözüm olabilir. Kesin bilgi olarak söylemiyorum ama Arap sabunuyla genelde fırçaları da daha uzun süre dayansın diye kullanılan bir şey. Özellikle akrilik ve yağ boyalananlar kullanıyor. Bir bunun için deneyecektim ama kesin olmasa da böyle bir ihtimal var. Onu da eklemek istedim. Bir taraftan bunun da, bu çok eski olduğu için, beyaz, mavi renklisi ya da başka marka deneyecekseniz de farklı beyaz değil de başka renk alırsanız kağıtta görme şansınız daha iyi oluyor ve uygularken de sonrasında detay ve kenarlarının düzgünlüğü açısından daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bu da bir kenarda dursun.
Bir arkadaşımız
Bilmeyenler
Arap
için.
sabunu çözmüyor, denedim demiş.
Ha, Cemile.
Ben de şey yapmıştım, bu kulak pamuğu çöpleri oluyor ya, onun ucuna sıcak silikonla bir parça ekleyip sıcakken onu şekillendirip esnek bir şey elde etmiştim. Onunla uyguluyordum. Hem onun ucundan sıyırması kolay oluyor hem de istediğim kadar detay yapabiliyordum. Bir tane fırça ziyan ettikten sonra öyle bir icat yapmak zorunda kaldım evde.
İyi çözmüşsün aslında. Ben de kürdanla, daha ahşap bir şeylerle falan denemiştim. O da iş görüyor ama bazen kullandıkça o ucundakini tam çözemedikçe çok ince alanlarda da istediğinden fazla malzemeyi bırakıyor. O biraz sıkıntı oluyor da işte her seferinde ya yeni bir kürdan vesaire, yeni bir şey. Yani fırçaları ziyan etmeden bir doğru yöntem bak şart yani. Çok kullandığım bir malzeme çünkü sulu boya yaparken. Zaten Cemile'ye de ben söylemişim, ben böyle bir şey çözüyor olabilirdi ama denemiş olmuyormuş. O da kesin bilgi, denemeyin. Öyle söyleyeyim.
Düzeltme geldi ama.
Aynen. Sulu boyada yine çalışanlar bilir. Bir bitirmek, son o çizgi atma, bir gölgeleri bir netleştirmek için bir şey kullanmak gerekiyor. Çünkü sulu boyanın siyahı tam siyah olamıyor çoğu zaman ya da çok kat atmak gerekiyor. Çok uğraşabiliyor insan. Ben de bunun için genelde Copic Multiliner şu kalemi kullanıyorum. Bunlar çünkü hem kartuşu değiştirilebilen, ucu değiştirilebilen ürünler. Biraz fiyatı yine çok uygun olmasa da en azından bunun devamlılığını, yani alıp attığın bir ürün olmadığı için bunu tekrar tekrar kartuşlarını alarak kullanılabilir. Bu ince yerlerde detay girmek için güzel oluyor. Tavsiye ederim.
Daha çevreci bir çözüm oluyor. Uzun vadede de daha karlı aslında. Her seferinde kartuşa vereceğim para şeyden daha ucuza geliyor. Tullanat kaleme vereceğim paradan.
Aynen öyle. Kalite de sabit. Diğerleri bir süre sonra uçları da gidiyor. Yani yarısından sonra belki kullanışlı olmayan bir noktadayken. Bunlar yani kalite olarak da böyle sonuna kadar kullanabiliyorsun. Ucunu en azından değiştirip devam edebiliyorsun. Çok muvaffak.
Multiliner'ların hepsi akrilik uç olduğu için ne yaparsan yap eriyor çünkü.
Hı.
Kopiğin avantajı erirse de ucunu değiştirebiliyorsun o aynı uçu takarak. O
Aynen.
yüzden kaleme atmak zorunda kalmıyorsun
Aynen. Bir de en büyük avantajı
artık.
özellikle sulu boyada, mesela son bir sulu boya atmak istediğinde bu kalemler suda çözünmüyor. Rapidomür hepsi suda çözünüyor mesela. Bir ara ben de kullanıyordum ama bu kalemler suda çözülmediği için önce yapsanız da son bitirişi yapsanız da bu kalemler kesinlikle çözülmüyor ve etkisi de azalmıyor. O yüzden şey,
Kalem
bitiriş
alırken
için çok iyi.
üzerindeki permanent ibaresine dikkat etmek
Ay,
lazım.
aynen öyle.
Kimilerinde yine permanent yazsa bile dediğin gibi suda veya alkol bazlı marker girdiğinde dağıtabiliyor. O
Aynen öyle.
yüzden bilinir markalar tercih etmekte fayda var.
Zaten sulu boya hata da kaldırmadığı için biraz o anlamda özen göstermek gerekiyor bir taraftan. Onun dışında da Crayol'un Do Dry isimli bir ürünü var. Bu modelleme malzemesi olarak geçiyor. Ama bu çok doğala yakın bir malzeme ve çok lifli olduğu için kağıt hamuruna çok yakın bir malzeme. Yani bulabildiğim
Bu
en yakını bu.
havayla sertleşen değil.
Aynen, havayla sertleşen ve ben bu üç boyutlu işlerde bunu kullanıyorum. Zeminde çok güzel detay girme şansı da yaratıyor. Mesela şöyle göstereyim. Şu an yapmış olduğum, üzerine tüylerle kaplayacağım bir kuş profili. Bunun altında metal bir iskelet var. Üstüne kağıt bantla sarı iskeleti sabitleyerek üzerine bu hamurdan profile oluşturdum ve üzerine kağıtlarla şey yapacağım. Hatta şöyle küçük küçük şeyler kes. Bunlarla kuş formunu dönecek. Pişirmeye gerek olmadığı için ve çok güzel, biraz kurumuş olsa bile ıslattıktan sonra tekrar şekil verebileceğiniz imkanı sağladığı için için. Bir taraftan da hakikaten kağıt gibi ürün. Lifli bir yapısı var ama o bizim Harp Hoca'nın zamanında yaptırdığı evdeki kağıt hamur gibi pütürcüklü bir şey de yok. Bayağı profesyonel görünüyor.
Polimer kile göre detay girme kapasitesi nedir? Kıyaslayacak olursan.
O kadar imkan vermiyor ama yine de alan tanıyor diyeyim. Bu arada o boyutlu işlerden ufak versiyonunu şuraya getirmiş. Şöyle bir ürün. Mesela buradaki 3 boyutlular bu ürünle yapılmış durumda.
Derinlik olayı evet belli oluyor baya.
Bu bahsettiğimiz multidisipliner sistemle çıkan ürün bu aslında taraftan.
Sulu boya, kaligrafi, serami hepsi bir
Sulu
arada.
boya, biraz kağıt ağırlıklı işler hoşuma gidiyor. Ya yani oradaki kullandığım hamur ve yani lifli yapısı dediğim gibi daha da formu ince detay vermeye imkan kılsa da polimer kil kadar olmuyor maalesef ama yine de iş görüyor. Memnun kaldım yani oldukça. Çünkü kendi elimde imkanlarına yaptığım zaman o kaliteye ulaşamadım. Böyle profesyonel bir ürün gerekti. O yüzden de buradan devam ediyorum. Onun dışında da bu kaligrafi üzerinden mesela malzeme paylaşmam gerekirse özellikle şu da Winsor Newton'un kaligrafi ink olarak satılan çok aşırı geniş bir skalası olmasa da çok güzel etkiler alabiliyoruz. Ve özellikle normalde zemin ne kadar grenli de olsa bu malzeme böyle parlak bir yüzey oluşturuyor. Ve mat bir zeminde parlıyor mürekkep kuruduktan sonra. Bu yüzden harika bir ürün ve kaligrafi ile ilgilenenler için şiddetle tavsiye ediyorum bunu. Bir taraftan bunun markası C. Herbin diye bir marka daha var. Yani bunlar
Akrilik mürekkep bu.
Bu da kaligrafi için ama özel kaligrafi mürekkebi. Bunlar akrilik bazlı genelde. Yanlış söylemiyorsam hemen bakıyorum.
Öyle duruyorlar çünkü biraz.
Biraz yoğun pigmenti. Bir ekolin gibi böyle şeffaf vesaire değil. Bunlar
Transparan değil.
Yoğun, aynen yoğun bir kere de istediğiniz etkiyi verebilecek malzemeler. Bunları genelde ben İstanbul'dan temin ettiğim malzemelerdi. Buralarda pek bulamıyorum açıkçası Eskişehir'de. Ama İstanbul'daki sanatsal ürün satan yerlerden temin edilebilir.
İnternetten sanat malzemesi sipariş edecek arkadaşlar için ikisine vereyim. Ben ikisinden de bayağı bir ürünü aldım ve her seferinde kargolaması mükemmeldi. Biri Anka Sanat, diğeri Güven Sanat. Kesinlikle sorun yaşamadan istediğiniz ürünü sapasağlam alıyorsunuz ve kargoyu açıncaya kadar da bayağı bir zaman geçiyor. Bir yerde sinir yapmıştı bende. Hani ben bile açamayacaksam diye
Her türlü
epey
şiddete
uğraştı.
karşı dayanıklı geliyor.
Aynen. Güvenle alabilirsiniz. O yüzden önerebilirim onları.
Aynen. Yani bu bahsettiğim ürünlerin hepsi var. Bu iki yerde de muhtemelen yani birinde bulamazsınız öbüründe de kalırsınız. Çoğunu ben de oralardan temin ediyorum ihtiyacım olduğu zaman. Bir taraftan ekolini biliriz. Zamanlar sulu boya olarak bile kullanmıştım. Ama kaligrafi için çok güzel bir eskiz malzemesi. Ama şöyle bir dezavantajı var. Ekolince pigment kalitesi düşüyor, uçuyor ve renkler soluyor. Yani kalıcı bir iş için pek tercih etmeseniz iyi olabilecek bir şey. Çok güzel bir kaligrafi eskiz malzemesi. Yani sulu boya da olabilir bir taraftan. Onun dışında bu kesik uçlu molotov kalemler var. Bunlar kaligrafi.
Mürekkep konusunda daha iyisini bilmiyorum. Kapatıcılık
Kesinlikle.
anlamında.
En küçük beyazından aldım. Mürekkebini de ayrıca aldım. Sulu boyada en üstte beyaz leke atma ihtiyacı olduğu zaman bunu kullanıyorum. Çünkü genelde başka kadar kapatıcı bir şey yani.
Ben bir tek molotovun küçük en ince uçlusundan memnun kalmadım. O da sürekli kalmasından kaynaklı. Ucu açmak için bastırdığında da yığılma yapıyor.
Aynen
O
öyle.
yüzden mecbur Posca'nın en ince uçlusunu kullanıyorum. Onda da iki bazen üç kat geçmen gerekiyor.
Belki kalemden ziyade bunun mürekkep şişesini alıp fırçayla kullanmak
Fırçayla.
daha iyi olabilir.
Ben de öyle
Yani
yaptım en sonunda
tıkandı.
daha karlı oluyor.
Aynen. Ya benim de tıkandı çünkü ben artık bu içini açıp fırçayı içine batırıp öyle kullanıyordum. Ziyan olmasın kalem vesaire diye. Onu hatırlattığını iyi oldu söylemeyi unuttum çünkü. Bunlar da kaligrafi için güzel ürünler. Molotov serisi. Kaligrafi çok geniş bir alan sağladığı için pek çok malzeme de bulabilirsin. Hani bir dalı, bir tüyü, bir şeyi bile hani serbestle çalışırken yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. En çok kullanılanlar şu pilo paralel pen diyor musun bilmiyorum. Şey bunda dört
Bu
farklı ucu var. Bunlar
paralel penlere hep imrendim ama nasıl kullan? Hani kullanım alanım yok benim.
yani aslında
Almak
şey
istiyorum ama.
ucu görünüyor mu bilmiyorum. Tabii ince uçlu
Bu
dört
ince.
çeşidi var bunun. Renkleri farklı. Şöyle göstereyim. Görüyor
Genelde
musun bilmiyorum.
grafik tasarım okuyan arkadaşları aldırıyorlar ilk sene.
Bunlar da çok güzel ürünler. Hatta bunun ucunu kendisi törpüleyip trilin gibi kullanıp yazan kaligraf arkadaşlar var. Bize öğretilen grafik tasarım derken trilinle serbest Latin kaligrafi yapmaktı. Bunların çok farklı şekilleri var. Böyle farklı uçları böyle kaşık trilin diye şöyle daha geniş ağızları vesaire var. Türkiye'de bulunmayan şöyle bir ürün seti getirdim. Bunlar maalesef yok Türkiye'de. Dreaming Dogs diye Brezilya markası ve uygun bir zamanına denk getirip bunları getirtmiştim. Yani arayıp da bulamayanlar için belki Dreaming Dogs diye bir Brezilya markası var. Instagram'dan bulup talep etmiştim. Siteleri de var. Başka malzeme bakıyorum. Sanıyorum bu kadar. Ha, akrilik boya tavsiyesi. Aslında çok yapamıyorum ama böyle alışmışım canlı renklere, artık sulu boya vesaire, dijitalden çok canlı canlı çalışıyoruz çocuk kitaplarında. Akrilin mat efektini ben çok sevmiyorum. Genelde de öyle oluyor. Ve bu Vincent'ın
Galiba.
Exquisite serisi parlak etki veriyor. Bir tek hani bunun sıkıntısını yaşayanlar için belki bunu önerebilirim. Vincent'ın böyle bir ürünü çok memnun kalmıştım kullandığım zaman. Herhalde bu kadar malzeme sıkıntı.
Güzel oldu. Uzun zamandır dijital çalışmak zorunda kaldığım için ben de freelance ve uğraştığım alan olsun. Yurt dışında çizgi roman yaparken tüm aşamaları dijitalde başlayıp duruyorum. Ama aynı zamanda geleneksel malzemeler ve çalışmaya da bayılıyorum.
Evet.
Bayağıdır fırsat bulamamıştım. Biraz hüzünlü oldu izlemesi.
Öyle deme. Her zaman bir malzemeye dokunmak farklı hissiyat yaratıyor. Belki fırsatın olur. Bu birazcık
İnşallah.
başlangıç mahiyetinde olur. Böyle çok mutlu olurum ben de öyle bir etkisi olursa.
Umarım bir sonraki sorum. Bunu yayına konuk olarak aldığım tüm kadın sanatçılara yönelttiğim bir soru. Bu alanda bir farklılık yaratırsa ne mutlu bize diye düşünüyorum. Sanat alanında bu sektörde kadın olarak yaşadığın zorluklar, sıkıntılar var mı? Bunların artık değişmesi lazım. Bunların böyle olmaması lazım dedi.
Yani aslında freelancer olarak bir tık daha soft yaşıyor olabiliriz bu zorlukları. Kendi alanımda daha çok kadın illüstratörler var mesela. Ama tabii genel bakış olarak bir freelancer, buna erkekler kadınlar çok fark etmiyor ama genel olarak 7-24 hafta sonu çalışıyor muamelesi görebiliyoruz. Her ne kadar eşlerimiz yardım ediyor da olsa evde de bir süreç var yapılması gerekenler. Bunlar da zorunlu yaşam ritminde. Sürekli hemen ne talep oluyorsa dönülmesi gereken bir tavır olabiliyor. 7-24 çalışamıyoruz ve yetişemiyoruz da bazen işlerinde vesaire. Bunu sen de yaşıyorsundur eminim.
Sanat alanında bir birey olarak çalışıyor olmanın zorluklarını şu son senelerde yaşıyorum açıkçası. Bize biraz da şeyden bahseder misin? Çalışırken seni ne motive ediyor? Kendini nasıl hazırlıyorsun?
Aslında en çok sıkıntı yaşadığım şeylerden biri bu diyebilirim. Hatta yeni tanıştığım sanatçı arkadaşlara sormaya çalıştığım bir şey bu. Çünkü uzun saatler çalışıyoruz. Motivasyon sıkıntısı olabiliyor bir süre sonra. Bu sürekli çünkü elinizdeki müzikler, müzik listeleri bitiyor. Yardımcı yanda açtığınız hani filmler dönüyor aynı şey sıkıyorsunuz vesaire. Müzik artık çok fazla dinleyemiyorum çünkü kendi DJ'liğim yapamıyorum artık. Bütün listelerimden sıkılmış durumdayım.
Peki bu saydıklarım motivasyon üzerineydi. Hayal gücünü geliştirmek için yaptığın belirli şeyler var mı?
Takip etmeye çalışıyorum. İlgi duyduğum alanlardaki sanatçıları, yenileri bulmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan, Instagram üzerinden, bazen Pinterest üzerinden, Behance portfolyo üzerinden takip edip o konuda insanlar neler yapmış haberdar olmak da gerekiyor. En çok bu tarz sosyal medya üzerinden takip etmeye çalışıyorum. Ama bir
Tamam.
taraftan da mümkün olduğu kadar her şeyden beslenmeye çalışıyorum. Yani bu doğa olsun, bir yerlere gidip orada gördüğüm bir şey bile beni motive edebiliyor. Gidip çizmek istiyorum gibi.
Şimdi son sorularıma geliyorum. Grafik tasarım alanında gelişmek için üniversite okumak şart mı ya da kurslarla kendimizi geliştirmek mümkün mü?
Aslında günümüzde insan kursa gitmeden bile kendini geliştirip aslında grafik tasarım yapabiliyor. Alaylı da çok var sektörde. Bunun gerçekten eğitimini almış insanlar da var. Tabii farklı olabiliyor. Bu iyi alaylı insanlar da var. Harika işler yapıyorlar. Kendini çok iyi geliştiriyor. En önemli kısım kendini geliştirmesi kişinin aslında. Ama bir taraftan da şöyle bir negatif tarafı. Çok fazla grafik tasarım yapan insanlar ve piyasanın bir düşüşeden olabiliyor. Piyasayı düşüren şeyler iyi olmayabiliyor. 10 lira, 100 lira ya logo yapan insanlar var. Aslında grafik tasarımda logo hakikaten yapılması en zor grafik tasarım elemanlarından biri mesela. İnsanlar yapıyor olsa da hakikaten bu kaliteyi düşürmemeye çalışmak daha sanıyorum önemli.
Bu genel geçerliliği olan bir şey. Soruya yönelik verdiğin cevabı diğer alanlara da uyarlayabiliriz. Olmadan ben oldum diyen kişilerin bir şey aksın kafasıyla piyasaya girmesi hem müşteriyi mutsuz ediyor hem siz parayı alamıyorsunuz bile siz mutsuz oluyorsunuz. Genel olarak sektörde kirlilik yaratıyor. Hande'nin çok kibarca anlatmaya çalıştığı şey tam olarak bu sanırım.
Aynen.
Hakkıyla kendini bu alana veren senelerdir bu alanda kendini geliştirmiş kişilerin de emeğiyle, rızkıyla oynamamak lazım. Bir de tüm alanlar için geçerli. Kendinizin geliştiğinizi belli bir seviyeye geldiğini nasıl anlarsınız? etmez. Bu anlaması zor bir şey. Egoyu kırıp objektif şekilde bakabilmek gerekiyor işlerimize. İşlerinizi toplu insanların bulunduğu ortamlarda paylaşabilirsiniz. Sosyal medyada bilen alanında yetkin olduğuna emin olduğunuz sanatçılardan işlerinizi incelemesini rica edebilirsiniz. Düzgün bir üslup ve tavır çerçevesi içinde. Vakit ayıran çıkacaktır mutlaka. Onun haricinde bahsettiğin konuda şöyle bir detay var benim dikkatimi çeken. Günümüzde artık insanların kendini her konuda evden eğitmesi aslında mümkün geliyor bana. İnternet var çünkü. YouTube var, Google var. İstediğin her şeyi bulabiliyorsun. Bu senin çalışman için sana yeterli kaynağı sunuyor. Ama tam geliştiğinden emin olamıyorsun. Orada da biraz kesenin ağzını açıp online dersler var, online kurslar var. Yerli yabancı bir sürü sanatçının verdiği çok verimli özel dersler var. Öyle bir çalışmalara da katılıp kendi seviyenizi görebilirsin tabii bir olarak mı ben. Çok teşekkür ediyoruz Hande. Müthiş keyifli bir sohbette çok fazla şey öğrendik senden.
Ben
Bize
teşekkür ederim.
değerli vaktini, zamanını ayırdın.
O keyif bana ait. Çok teşekkür ederim Erdem.